Ayrım 2.
Türkleri katleden Arap komutanlar. Aslında Türkler ile Araplar arasındaki temas 600'lü yılların sonunda 4 halife döneminin sonunda başlamıştır. Türklerle Araplar Mavera-ün-Nehir'de yani bugünkü Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır. Çatışmalar Horasan'da, Semerkant, Buhara gibi kentlerde odaklanmıştı. Kuteybe bin Müslim, Yezid bin Mühelleb, Said bin Haraşi, Eşres bin Abdullah, Nasr bin Seyyar gibi Horasan valileri binlerce Türk'ü öldürmüş Arap komutanlardı. 700'lü yıllarda Horasan çok şiddetli savaşlara ve aldatılarak teslim alınan Türklerin acımasızca kılıçtan geçirilmeleri gibi kanlı olaylara tanık olur. Fakat bu savaşlara ve kanlı olaylara karşın resmi tarih, Türklerin kendi özgür iradeleriyle gönüllü olarak Müslümanlığa geçtikleri konusunda ısrarlıdır. Oysa bütün dinlerin gelişmesinde olduğu gibi Türklerin de büyük ölçüde yenilgiler sonunda Müslümanlığı kabul ettikleri tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek ne Türkleri ne de İslam'ı küçültür. Ortaçağ dinlerin siyasal parti işlevi gördüğü bir dönemdir ve tek tanrılı dinlerin özellikle de Müslümanlığın en belirgin yayılma yöntemi savaş kazanmaktır. Talas Savaşı. Türklerin Müslümanlaşması 7. yüzyılda başlayıp 10. yüzyıla kadar süren uzun bir süreci kapsar. Bu süreç içinde 751 yılındaki Talas Savaşı'nın gerçekten de özel bir yeri vardır. Yenilen Çinlilerin batıya doğru ilerlemeleri durmuş, onun yerine Araplar ve Müslüman Türkler almıştır. Ne yazık ki bu savaşta resmi tarih tarafından saptırılarak aktarılan olaylardan biridir. Resmi tarihe göre Araplarla Çinliler arasındaki bu savaşta Türkler Arapların tarafını tutmuş ve böylece Araplar savaşı kazanmışlardır. Oysa tarihsel gerçek farklıdır. Yukarıda da değindiğim gibi Türkler her iki tarafın ordularında da vardır. Sonunda savaşı tabii kendilerine destek veren Türklerin de yardımıyla Araplar kazanır ve aralarında Araplara karşı savaşan Türklerde bulunan Çinlilerin batıya ilerlemeleri durdurulur. Resmi tarih görüşü bu olaydan sonra Türklerle Arapların arasının düzeldiğini ve Türklerin gönüllü olarak Müslümanlığı kabul ettiğini iddia ederse de gerçek pek öyle değildir. Türklerle Araplar arasındaki çatışmalar, çekişmeler, savaşlar daha sonra da devam etmiş, Araplar egemenliklerini aldıkları Türkleri ordularında asker ve komutan olarak kullanmaya başlamış ve sonuç olarak Türkler Müslüman olmuşlardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Erdoğan Aydın'ın Cumhuriyet Kitapları arasında yayınlanan Nasıl Müslüman Olduk adlı eserine bakılabilir. İslam'da ilk laiklik tohumlarını Türkler ekti. Resmi tarihin en taraflı baktığı alanların başında din ve milliyet konularının geldiğini belirtmiştim. Nasıl Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci resmi tarih bakımından saptırılmış ya da bastırılmışsa, Türk Müslümanlığının Arap Müslümanlığından farkları ve Türklerin İslam'a yaptığı katkılar da aynı biçimde hemen hemen üzerinde hiç durulmamış konulardan biridir. Çünkü bu konuda din kisvesi altında toplumumuzu ve tarihimizi etkileyen Arap emperyalizmi Türk bilincini bile bastırmıştır. Her semavi yani tek tanrılı din gibi hatta onlardan daha ileri bir biçimde Müslümanlık da siyasal olarak ortaya çıktı ve gelişti. Sadece bir din olarak değil aynı zamanda bir devlet düzeni olarak kuruldu. Bu nedenle de İslam tarihi de bütün öteki dinlerin tarihleri gibi bir savaşlar tarihidir. Tabii İslam'ın gelişmesi ve genişlemesi siyasal olarak pek çok kanlı olaya yol açmıştır. O dönemde inanç ile siyaset arasında bir ayrım yapılmadığı için de bütün iktidar kavgaları din adına yapılmıştır. Bizzat Hz. Muhammed'in komutasında yapılan savaşlar zaten okullarda okutulmaktadır. İslam'ın gelişmesi ve genişlemesi Hz. Muhammed'in ölümünden sonra din ve mezhep ayrımlarının belirlediği kanlı suikastler ve savaşlarla devam etmiştir. Çok kısaca anımsarsak, sadece Müslümanların peygamberi değil İslam devletinin kurucusu da olan Hz. Muhammed öldükten sonra yerine geçen 4 halifeden 3'ü kanlı bir biçimde öldürülmüştür. Hazreti Ali'nin öldürülmesi ise Müslümanlığın günümüze kadar gelen mezheplere bölünmesine yol açmıştır. Nitekim dikkat edilirse Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaş da bir inanç ve din savaşı olmaktan çok kim halife olacak sorusuna yanıt arayan bir iktidar kavgasıdır. Kerbela olayı ve mezhep kavgaları. Aynı biçimde Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının halifelik yolunda Bağdat'ın 100 kilometre güneybatısında Kerbela'da Hicri 61 yılının Aşure gününde 10 Muharrem 10 Ekim 680 Emevi halifesi Yezid'in adamları tarafından katledilmeleri bugün bile Şii ve Alevi inançlarını ve günlük yaşamlarını etkileyen bir olaydır. Zaten Hazreti Hüseyin'in başsız cesedinin türbesinin bulunduğu Kerbela hep bir inanç merkezi niteliği taşımış, bu nedenle pek çok çatışmanın konusu olmuş. Örneğin 1801'de Vehhabiler tarafından 12 bin kişilik bir orduyla işgal edilmiş ve 3 bin kişi katledilmiştir. Kerbela kenti bugün de Amerika'nın işgali altındaki Irak'ın en önemli siyasal merkezlerinden biri olma niteliğini korumaktadır. Kerbela olayının ayrıntıları için İslam ansiklopedisine bakılabilir. Selçuklu Bey Tuğrul halifenin koruyucusu oluyor. Daha sonra temelinde iktidar kavgası yatan bu mezhep çatışmaları İslam halifelerine de büyük zulümlerin yapılmasına yol açmış, sonunda Abbasi halifesi Kaim Biemrillah Selçuklu Türklerinin yardımına sığınmıştır. Bu olayın ilginç öyküsü şöyledir. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 1055 tarihinde güçlü bir orduyla Büveyhilerin veya Büveyh oğullarının elinde olan Bağdat önlerine gelir. Büveyh oğulları zulmünden bıkmış olan Halife Kaim Biemrillah bunu kendisi için bir kurtuluş sayar ve henüz kente girmemiş olan Tuğrul Bey adına hutbe okutur. Bilindiği gibi adına hutbe okunması ve sikke kestirilmesi İslam geleneğinde hükümdarlık yani egemenlik simgeleridir. Böylece 15 Aralık 1055 tarihinde halifenin emri üzerine Bağdat'taki Cuma hutbesinde adı okunan Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Bağdat'ın yeni hakimi olur. İşte o gün artık dünyevi saltanat Türklere geçiyor, halife sadece uhrevi temsilcilikle yetiniyordu. Böylece İslam'da din işlerinin başkanı ile dünya işlerinin yani yönetimin başkanı ayrılmış oluyordu. Bu ayrılık tabii ki bugünün kavramlarıyla bir laiklik değildi. Ama din işleriyle dünya işlerinin ayrılması bakımından laiklik açısından atılmış çok önemli bir adımdı, bir anlamda İslam'da laikliğin geleneksel temeli sayılabilirdi. Bu adımı ve bu adıma dayalı temeli Türkler atmıştı. Gözleri oyulan halife. Abbasi halifesi Kaim Biemrillah nedense Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in dünyevi liderliğini kabul etmişti. Bu sorunun yanıtı Abbasilerin son dönemindeki kanlı mezhep savaşlarında yatar. Tabii mezhep savaşlarının temelinde de iktidar kavgası vardır. İran kökenli bir Şii hanedanı olan Büveyh oğulları, Büveyhiler, 945 yılında Bağdat'ı fethetmişlerdi. Bu fetih üzerine Halife Mustakfi, Büveyh oğullarının lideri Bağdat Fatihi Ahmet'i Emirül Ümera tayin etti. Ama ne yazık ki bu tayin Mustakfi'nin korkunç sonunu değiştiremedi. Emirül Ümera Ahmet, Bağdat'ın fethinden birkaç hafta sonra Halife Mustakfi'nin gözlerini oydurttu ve yerine Abu Kasim Al-Fazlı Al-Muti adıyla halifelik tahtına geçirdi. Bu tarihten sonra halifelik makamı artık Şii Büveyh oğullarının elinde oyuncak oldu. Fakat bütün din, tarım imparatorluklarının yazgısı olan kardeş kavgası Büveyh oğullarını da yıktı. Kardeşler arası taht kavgası Tuğrul Bey'in Bağdat'a girdiği 1055 yılına kadar bölgeyi kana buladı ve hilafet makamında büyük zulüm görmüş bir biçimde bu olup bitenlerden nasibini almış olarak Türk Sultanı Tuğrul Bey'e sığındı. Bu arada halifeye büyük zulüm yapmış olan Büvey oğullarının son temsilcisi olan Malik al-Rahim'in Tuğrul Bey'in Bağdat'ı fethi üzerine hapse atıldığını ve burada öldüğünü belirtmeliyim. Burada çok kısa geçtiğim kanlı olaylar ve halifeye yapılan zulüm hakkında ayrıntılı bilgi İslam ansiklopedisinden alınabilir. Tuğrul Bey'in Bağdat hakimiyeti de çok uzun sürmemiş, onun kardeşiyle savaşmasını fırsat bilen Şii Fatimiler, 1058 yılında Bağdat'ı ele geçirerek hilafet makamını egemenlikleri altına almış ve Sünni-Şii çekişmesi çerçevesinde zulümlerine devam etmişlerdir. Laiklik ve Müslümanlık. Laiklik esas olarak hiçbir semavi dinde yoktur. Bütün semavi dinler öteki dünya ile birlikte bu dünyayı da düzenleyici kurallar içerir. Bunların bir bölümü doğrudan doğruya kutsal kitaplardan çıkarılırken, bir bölümü de peygamberlerin yaptıklarından ve söylediklerinden doğar. Zamanla din bilginlerinin, din başkanı olan devlet yöneticilerinin uygulama ve kararları da din adına, Allah adına fetvalar biçiminde, kamu yaşamını da özel yaşamı da düzenlemeye devam eder. Papalık bir teokratik devlet biçimidir. Şeriata dayalı devlet de bir teokratik devlettir. Her ikisinde de iktidar Allah'ın iktidarı, ona karşı çıkanlar ise şeytanın aldattığı sapıklar sayılır. Bu durumda iktidara muhalefet etmenin cezasının ne olduğu ya da ne olacağı bellidir. Dinsize, münkire, kafire, engizisyon ne ceza biçmişse o, yani işkence ve ölüm. Yüzyıllar içinde papalığın egemenliğinden kurtulmaya çalışan imparatorların, kralların ve prenslerin mücadelesine dökülen kanlar, insanlık tarihinin en utanç verici sayfalarını oluşturur. Müslümanlıkta da dört halifeden üçünün öldürülmesi ve özellikle Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki çatışmadan sonra ortaya çıkan izipleşmeler ve dökülen kanlar aslında bir siyasal kavganın, bir iktidar çekişmesinin dine yansımasıdır. İşte bu ortam içinde 10. yüzyıldan itibaren Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle İslam tarihinde yepyeni bir sayfa açılmıştır. Emevi ve Abbasi imparatorluklarının aksine Selçuklular da devlet başkanı aynı zamanda halife yani dini lider değildir. Devlet başkanının aynı zamanda dini lider olmayışı, din ve devlet işlerinin ayrımında yani laiklik konusunda atılmış ilk adım, Türklerin İslam dinine getirdiği en önemli yenilik ve döneme göre ilk çağdaş değişikliktir. Gerek Selçuklular gerekse pek çok devlet kurumunu ve geleneğini Selçuklulardan devralan Osmanlılar, şer'i hukukun yanında bir de örfi hukuk alanı yaratmışlardır. Örfi hukuk, şer'i hukukun yanında çağın gereklerine uygun yönetim ilkelerini kapsar ve yine bugün kullandığımız anlamda olmasa bile laik alanın temellerini oluşturur. Laiklik ve Türkler. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Müslüman bir toplumda ilk kez laik düzene dayalı bir devlet yapısı kuruyorlardı. Bir anlamda Alman prenslerinin desteğiyle Hristiyan toplumlarında gerçekleşen reformu, Atatürk ve arkadaşları Müslüman bir toplumda aradan geçen 500 yılın deneyimlerinden de yararlanarak daha net ve etkili bir biçimde yapıyordu. Luther'in dinden gelerek başlattığı reformu Atatürk siyasetten gelerek yapmıştı. Üstelik dinlerin kendi tarihleri bakımından Müslümanlıktaki laiklik de aynen Hristiyanlıktaki tarihi andırıyor. Müslümanlığın kuruluşunun 1500. yıllarına rastlıyordu. Böylece Tuğrul Bey ve Alparslan'la başlayan Fatih Sultan Mehmet'le gelişen laikleşme süreci Atatürk'le noktalanıyor ve Türklerin İslam'a evrensel katkısı olarak dünya tarihindeki yerini alıyordu. Tarihleri anımsayalım. Tuğrul Bey adına hutbenin okunması 1055, Malazgirt 1071, İstanbul'un fethi 1453, Cumhuriyet'in ilanı 1923'tür. Yani Anadolu toprağında yaklaşık 1000 yıllık bir evrim süreci söz konusudur. Hala Müslümanlık laikliğe uygun değildir diyenler, sadece 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı deneyimi görmezden gelen ya da laik ve demokratik cumhuriyeti reddedenler değil, Anadolu'nun 1000 yıllık tarihini de yadsıyanlardır. Türkiye'de laiklikten geri dönüşün niçin olanaksız göründüğünü bilmem anlatabildim mi? 1000 yıllık bir gelişmeyi kim tersine çevirebilir ki? Ama yine de biliyoruz ki tarih boyunca toplumları gidebileceklerinden daha geriye götürmeye çalışanlar hep var olmuştur. Ne yazık ki tarihin sayfaları bu geçmişi özleyenlerin ve toplumları bu özlemleri doğrultusunda zorlayanların yarattığı kanlı sayfalar ve facialarla doludur. Türk Müslümanlığı, Arap Müslümanlığından farklıdır. Burada önemli üzerinde durulması gereken bir başka olay, Türklerin İslam anlayışlarının Horasan'dan çok etkilenmiş olmasıdır. Türkler Müslüman olduktan sonra Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve tabii Mevlana'nın ve Yunus'un hümanist yaklaşımlarından büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Bu nedenle Anadolu Müslümanlığı, Arap Müslümanlığından büyük ölçüde değişik ve çok daha hoşgörülü tonlar taşır. Bu farklar Osmanlı döneminde bile zaman zaman kanlı çatışmalara yol açmıştır. Unutulmamalı ki Orta Çağ dinlerin ve mezheplerin günümüzde siyasal partilerin işlevine sahip olduğu dönemdir. Halk genellikle yöneticisinin dinini ve mezhebini kabul eder. Yöneticinin dini ya da mezhebi ise kendisini yenen ya da yöneten ülkenin dini ya da mezhebidir. Bu nedenle aslında tarımsal üretim nedeniyle bir servet olan toprağın zapt edilmesi ve korunması amacını taşıyan savaşlar hep din ya da mezhep şemsiyesi altında yapılır. Ama resmi tarih genellikle bunları da görmezden gelir. Osmanlı döneminde Alevi Bektaşi kültürü sürekli olarak zulme uğramıştır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu ile sürekli bir rekabet içinde bulunan İran'ın ünlü imparatoru Şah İsmail'in Anadolu'ya yolladığı dervişlerle Aleviliği yaydığı ve bu mezhebin yayılmasını siyasal açıdan sakıncalı gören Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'a kadar Alevi kellesi keserek yürüdüğü bilinir. Ama bu katliamı müttefiki Kürt Bey'i İdrisi Bitlisi ile birlikte yaptığına değinilmez. Celali isyanlarına mezhep kavgalarının önemi ve dolayısıyla Bektaşilerin rolü ihmal edilen konulardan biridir. Yine bu bağlamda kuyucu Murat Paşa'nın Celali isyanlarını bastırırken, kellelerini keserek kuyulara doldurduğu binlerce kişinin Alevi Bektaşi olduğundan pek söz edilmez. Mezhep savaşları Osmanlılar zamanında da kardeşi kardeşi kırdırarak imparatorluğun büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır. Resmi tarih Celali isyanlarının dinsel mezhepsel özellikleri üzerinde pek durmaz. Bunları Osmanlıların yönetim zayıflığına bağlamayı tercih eder. Tekrar edelim, dönem mezheplerin ve dinlerin siyasal parti işlevi gördüğü dönemdir ve yönetime karşı baş kaldıranlar bunu yönetimin sahip olduğundan farklı bir inanç ekseninde yaparlar. Bu ne Anadolu'ya ne Osmanlı'ya özgü bir durumdur. Endüstri devrimine kadar geçen dönemde dünyadaki iç ve dış savaşların hemen hemen hepsi ya din ya da mezhep ekseninde beliren kutuplaşmaları yansıtır. Çünkü o dönemin siyaseti din ve mezhep çizgisinde yapılmaktadır. Ne yazık ki bu olaylardan 300-400 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde 1970'li yılların sonunda Kahramanmaraş, Malatya, Çorum gibi illerimizde halk yine mezhep ayrımcılığı ile kışkırtılmış, pek çok kişinin kanı akıtılmış, Sivas'ta 1993 yılında 33 aydın dinciler tarafından Allahsızlar diye diri diri yakılmışlardır. Üzülerek belirtmek gerekir ki Orta Çağ'da ve Yeni Çağ'da siyasetin bir örgütlenme biçimi olan mezhepler ve dinler, günümüzde fanatik dincilerin elinde inanca dayalı politikanın aracı olmayı sürdürmektedir. Huntington gibi siyasal bilimciler günümüzdeki çatışmaları yeniden din eksenine oturtmak için çaba sarf ederken, küresel terör örgütü El-Kaide eylemlerini radikal İslam adına yapmakta, Avrupa Birliği anayasası tartışılırken Vatikan ve destekçileri bu anayasaya Hristiyan değerlerini sokmaya çalışmakta, Amerika Birleşik Devletleri dünyaya düzen verme projesinde ılımlı İslam diye yine dine dayalı bir kavramı öne çıkarabilmektedir. Zaten tarihin çarpıtılmasına yol açan en önemli ögelerden biri, günümüzde de geçerliliğini koruyan bu dinci ya da mezhepçi ideolojilerdir. Bu ideolojilerin doğudaki, batıdaki ve Türkiye'deki destekçileri, kendi tarihlerini de dünya tarihini de din ve mezhep gözlüğüyle çarpıtma çabasını sürekli olarak sürdürmekte, böylece kendi politikalarına destek üretmeye çalışmaktadır. Uzun sözün kısası, bu kitabı kaleme almama neden olan tarihi çarpıtma çabaları ne Türkiye'ye özgüdür ne de Müslümanlara. Ne yazık ki dinci ve milliyetçi çizgide yapılan tarihi saptırma çabaları bütün ülkelerde ve bütün uygarlıklarda görülür. Bu konuda önemli olan bir ülkenin ya da bir uygarlığın bu saptırma çabalarına karşı olabildiğince bilimsel ve nesnel yaklaşımları da üretip üretemediği, böyle yaklaşımları da tartışıp tartışmadığıdır. Yeniçerilerin bektaşiliği, Osmanlı'nın dehası. Yine resmi tarihin görmezden geldiği bir mezhep çatışması 1826 yılında 2. Mahmud'un Yeniçerileri ortadan kaldırması sırasında yaşanır. Katledilme korkusuyla bektaşi tekkelerine sığınan Yeniçeriler, bu tekkeler basılarak öldürülür, tekkeler kapatılır, bektaşi babaları sürülür. Bu arada 2. Mahmud, Hacı Bektaş'taki Bektaşi dedesini azeder ve yerine bir Nakşibendi şeyhini tayin eder, dergahın içine de bir cami yaptırır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu döneminde Alevi Bektaşi cemaati bir kez daha zulme uğrar ama resmi tarih bunu da görmezden gelmiştir. Aslında bu noktada bir an durarak Bektaşilik ile Yeniçerilik üzerinde düşünmek gerekir. Bilindiği gibi Bektaşilik İslam tarikatları arasında en hoşgörülü olanıdır. Bektaşi fıkralarında Allah ve Peygamber bile zaman zaman eleştirilir. Böylece Bektaşilik İslam'ın hem hoşgörüsünü hem de eleştiriye dönük yüzünü yansıtır. İşte Ortodoks tebaadan devşirilmiş çocuklardan oluşturulan Yeniçerilerin Bektaşi olmaları, bu açıdan bence Osmanlı'nın dehasını yansıtan ögelerden biridir. Sonradan İslamlaştırılan bu çocuklar en eleştirel tarikatın üyeleri yapılıyor. Ayrıca unutmamak gerekir ki Bektaşi geleneğinde Horasanlı Gazi dervişlerin Anadolu'yu fethedişleri de vardır ve bu gelenek diyar-ı küffara yani Hristiyan diyarlara yapılan seferlerde aynı ruhun Bektaşi dedelerince yansıtılması ve ordunun kahramanca savaşması sonucunu doğurur. Bunun en güzel örneklerinden biri şu anda Budapeşte'de bulunan Gülbaba Türbesi'dir. Gülbaba çeşitli seferlerde kahramanlıklar göstermiş, en sonunda Kanuni Sultan Süleyman ile Macaristan seferine katılmış ve Budin Kalesi önünde ölmüş bir Bektaşi dedesidir. Ve türbesi bugün Budapeşte'nin turistler tarafından en çok ziyaret edilen tarihsel anıtlarından biridir. Ne yazıktır ki Osmanlı'nın bu dahice uygulaması Yeniçerilerin yozlaşması sonunda ortadan kaldırılmalarıyla bir kez daha Bektaşilerin zulme uğramasına yol açmıştır. 19. yüzyıldaki Vehhabi ayaklanması. Resmi tarihte üzerinde yeterince durulmayan ve adeta örtbas edilen bir olay da 19. yüzyıldaki Vehhabi ayaklanmasıdır. Aslında günümüzde sahip oldukları petrol zenginliği bakımından dünya politikasını önemli ölçüde etkileyen Arap Müslümanlığı ile Anadolu Müslümanlığı arasındaki çatışma daha Osmanlı döneminde açık çatışmalara dönüşmüştü. 19. yüzyılda Osmanlılara karşı ayaklanan Vehhabiler, Mekke ve Medine'yi ele geçirmiş ve Osmanlılara haç yolunu kapatmışlardı. Bu arada çok zayıflamış olan Osmanlıların bu isyanla başa çıkacak güçleri yoktu. Padişah II. Mahmud, Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemişti. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa 1818'de Vehhabileri yenerek liderleri Abdullah bin Suud'u yakalamış ve İstanbul'a yollamıştı. Abdullah burada idam edildi ve haç yolu yeniden açıldı. En sonunda ise 1. Dünya Savaşı'nda Araplarca arkadan vurularak yenilen Osmanlılar, Hicaz'dan çekilince İngilizlerin yardımıyla yine Vehhabiler ve liderleri Suud ailesi bölgeye egemen oldu. Bugünkü Suudi Arabistan kuruldu. Müslümanlık adına saptırılan resmi tarih, bütün Müslümanlar arası çatışmalar gibi bu olayların da üzerinde fazla durmaz. Hatta bunları örtbas etmeye çalışır. 1. Dünya Savaşı'nda halifenin cihat çağrısı ve Araplar. Anadolu Müslümanlığı ya da Türk Müslümanlığı ile Arap Müslümanlığı arasındaki temel farkların siyasal kaynaklı olduğunu görmezden gelmek olanaksızdır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na girince padişah yani Halife Sultan Mehmet Reşat 11 Kasım 1914 tarihinde bir cihad-ı ekber yani büyük cihat ilan etmiştir. Buna göre bütün Müslümanların Osmanlıların yanında savaşa girmeleri gerekmektedir. Osmanlılar Hristiyan devletlere karşı savaştıkları için dinin mantığı açısından da geçerli bir çağrıdır bu. Fakat Arap dindaşlarımız bu çağrıya sadece ilgisiz kalmakla yetinmez, İngilizlerle bir olup Osmanlı'ya karşı savaşırlardı. Bir kez daha tarih tekrarlanmış, siyaset dini belirlemiştir.